Ayrım 2.
Bakınız Sergey Kapitsa, Anti-Science Trends in the USSR, Scientific American, August 1991, sayfa 18-24. Dünyaca ünlü fizikçi Pyotr Kapitsa'nın oğlu olan S. Kapitsa da Rusya'da tanınmış bir fizik profesörü ve Sovyet Bilimler Akademisi üyesi. Bu gelişmede Çernobil felaketinin doğurduğu güvensizlik havasının ve genellikle bilime dayalı olan ve akılcı yöntemlerle dünya cennetini gerçekleştireceğini 70 yıldır vaat eden bir sistemin bu vaadini gerçekleştirmek şöyle dursun, yavaş yavaş çökmekte olduğunu görmenin halk yığınlarında yarattığı hayal kırıklığının da payı olsa gerek. Ama nedenleri ne olursa olsun gerek bilimde gerekse teknolojide zaman zaman Amerika'nın önüne bile geçmeyi başaran Rusya gibi bir ülkede de devletin manevi baskısı kalkar gibi olunca Amerika'daki eskiden beri yaygın olan birçok akıl dışı akımın orman yangını gibi ortalığı sarması, yalnız gazetelerde değil, devlet televizyonunda bile sesini duyurabilmesi gerçekten ilginç bir gelişme. Sergey Kapitsa'nın da haklı olarak belirttiği gibi insanların her türlü akıl dışı, doğaüstü veya mistik inanç ve pratiklerden medet ummaya başlaması, sosyal bir huzursuzluk, bireysel bir tedirginlik, tatminsizlik ve amaçsızlığın şaşmaz belirtileridir. A.E. Sayfa 20. Bunlar Batı'da ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde kronik bir hastalığın belirtileriydi. Sovyet Rusya'da ise akut bir hastalık söz konusu. Gerçekten de bilimsel ve teknolojik gelişme bakımından kaç zamandır başı çeken Amerika'da insanların bu alanlarda geri kalmış ülkelerdeki insanlardan daha mutlu oldukları söylenemez. Hatta bu ülkede suç işleyen, uyuşturucu kullanan ve psikiyatrik tedavi görenlerin genel nüfusu oranı göz önünde tutulursa Amerikan toplumunun manen hasta bir toplum olduğu bile düşünülebilir. Para kazanma, mesleğinde ilerleme, başa geçme gibi motiflerin insanlarda sürekli bir tatminsizlik duygusuna yol açtığı yadsınamaz. Açları doyurabilirsiniz ama açgözlüleri asla. Bu nedenle maddi refah da insanları mutlu etmeye yetmiyor. Kaldı ki modern teknoloji sadece refah da getirmiyor. Yol açtığı çevre kirliliği, nükleer bir felaketin her an baş gösterebileceği kaygı ve korkusu insanları sürekli bir güvensizlik ve huzursuzluk havasına sokabiliyor. Dünyanın her yanında meydana gelen doğal afetler, politik çalkantılar, bir türlü ardı arkası kesilmeyen irili ufaklı savaşlar, ekonomik güçlük ve şikayetler, terörist hareketler herkeste az veya çok bir gerginlik yaratıyor. Sözün kısası en ileri ülkelerde bile insanların başa çıkmakta zorlandığı bir sürü sorun var. Bu nedenle mutluluktan vazgeçtik, pek az insan yaşamından tam anlamıyla hoşnut. Ama gene de insanoğlu bir gün mutlu olabileceği hayalinden vazgeçmeye yanaşmıyor. Öyle olduğu için de kendisine modern bilimle teknolojinin sağlayamadığı bu mutluluğu başka yollardan sağlayabileceğini vaat eden şarlatanlara kanı veriyor. İnsanları mutsuzluğa sürükleyen faktörlerden biri de hiç şüphesiz arzu ve isteklerinde ölçüsüz olmaları, yani neyi isteyip neyi istememeleri, neleri bekleyip beklememeleri gerektiği konusunda yeterince bilgi sahibi olmamaları ve bu yüzden de arzularına gem vuramamaları. Buna kısaca mümkünle imkansızın sınırlarını bilmemekte diyebilirsiniz. İnsan ne kadar bilgili ve akıllı olursa bu sınırları o kadar daha kolaylıkla çizebilir, dolayısıyla neleri isteyip istemeyeceğini bilebilir. Bunu beceremeyen insanlar arzu ve isteklerine gem vuramazlar. Vuramadıkları için de kendilerine imkansızı vaat eden umut tacirlerinin ağına kolayca yakalanırlar. Şarlatanların en büyük marifeti insanlarda gerçekleşmesi imkansız umutlar uyandırabilmeleridir. Şarlatanlık, yani herhangi bir bilimsel dayanağı olmayan fikir ve yöntemleri bilgisiz insanlara yutturma olayının evrensel bir olay olduğunu gördük. Bunun bir nedeni de en ileri toplumlarda bile geniş halk yığınlarının bunca eğitime rağmen bilimsel düşünüş alışkanlıkları edinemeyişleri. Genellikle okullar yeni yetişenlerin kafalarını bölük pörçük bilgilerle doldurmaktan başka bir işe yaramıyor. Yoksa bir lise öğretmeninin kalkıp astrolog bir tarikatçının peşinden gitmesi düşünülemez. Oysa ben Donike'nin hezeyanlarını ciddiye alabilen öğretim üyeleri bile tanıdım. Eğitim sistemlerinde yapılacak köklü değişiklikler bu durumu nereye kadar düzeltebilir bilemiyorum. Ancak başta da değindiğim gibi yeni yetişenlerde bir inanma sorumluluğu duygusu uyandırmadıkça şarlatanlık bir tür karşıt kültür. Buna lümpen kültür demek de mümkün. Olayı olarak toplumların yaşamında varlığını sürdüreceği benzer. Bu noktada bu kitabı yazmaktan neler umduğumu bir defa daha hatırlatmak isterim. Asıl amacım bilgiye ve akla değer veren, dolayısıyla hayatta en gerçek yol göstericinin bilim olduğuna inanan okuyucularıma rasyonel düşünme yöntemleri konusunda dolaylı da olsa bazı ipuçları vermek. Genellikle lise ve üniversitelerde bu konu mantık, metodoloji ve felsefe dersleri çerçevesinde okutulur. Ama ne yazık ki gene eğitim yöntemlerinin çarpıklığı yüzünden doğru dürüst öğretilemez. Çarpıklık kanımca mantıklı düşünme kurallarının soyut biçimde, yani somut bağlamlarından kopmuş olarak okutulmasından kaynaklanıyor. Uygulanan yöntem hep hazır lob bilgiler hakkında bilgi verme temelinde dayandığı için bu derslerde öteki dersler gibi bir belleme, hatta ezberleme konusu olmaktan bir türlü kurtulamıyor. Bu konudaki düşüncelerimi aşağıdaki yazılarda belirtmiş bulunuyorum. 1. Hüseyin Batuhan, Teknik Üniversite Kökenli Politikacılar, Cumhuriyet Gazetesi. 2. Türkiye'nin bir bilim politikası var mı? 3. Demokrasi için eğitim. Bu yazılar Bilim, Din ve Eğitim Konusunda Düşünceler adlı derlememde basılmıştır. YKY 2. baskı 1988 İstanbul. Aslında rasyonel düşünme alışkanlıkları kazandırmanın bence en etkili yolu bilim tarihine, hatta bilim biyografisine ağırlık veren bir bilim eğitimidir. Bu tür bir eğitim gören öğrenciler bilgi üretimi dediğimiz sürece uzaktan da olsa katılma fırsatını elde edecekler, dolayısıyla bilim adamı dediğimiz insanların kafalarının nasıl çalıştığını göreceklerdir. Okullar genellikle insanları bir meslek sahibi etme amacına yönelik oldukları için ben okul eğitiminden bu konuda fazla bir şey beklenebileceğini sanmıyorum. Bence asıl eğitim insanlara bilgi aktarmaktan çok onların kafalarının içini aydınlatmaya, yani düşünme disiplini kazandırmaya yönelik eğitimdir ve bu eğitim okul bittikten bir meslek sahibi olduktan sonra başlar. İşte burada Fransızların vulgarizatör, İngilizlerin popularizer dediği kişilere büyük görev düşüyor. Bunların görevini ergin kişilere bilim kültürü kazandırmak diye özetlemek mümkün. Burada geçen bilim kültürü deyimini ben bilimlerin dayandığı ontolojik varsayımların araştırma, yani bilgi üretme yöntemlerinin, elde edilen ürünleri değerlendirme ölçütlerinin kalite kontrolü bütünü anlamında kullanıyorum. Bir bilim adamı temelde nelerin, ne tür nesnelerin ve kuvvetlerin var olduğunu kabul eder, bu nesne ve kuvvetler arasındaki ilişkileri yöneten temel yasalar nelerdir, bilgi üretiminde ne tür yöntemlere başvurulursa olumlu sonuçlar elde etme şansı vardır. Ama bunlardan da önemlisi, herhangi bir iddianın, bir hipotez veya teorinin bilgi niteliğini kazanabilmesi için hangi şartların yerine gelmiş olması gerekir, bütün bunlar ve buna benzer genel kapsamlı konular hakkında açık seçik bir fikir sahibi olmak, bilim kültürünün temel öğeleridir. Piyasada bu amaçla yazılmış birçok kitap var. Bunlar arasından Einstein'ın eski bir öğrencisi olan Leopold Infeld ile birlikte yazmış olduğu Fiziğin Evrimi adlı kitap bu tür aydınlatıcı eserlere örnek gösterilebilir. Einstein, Infeld'in The Evolution der Physik, The Evolution of Physik 1937 başlığını taşıyan bu kitabı Türkçe'ye de çevrilmiş bulunuyor. Son yıllarda Carl Sagan'ın halka bilimdeki son gelişmeleri teknik olmayan bir dille anlatan birçok eseri çıktı. Televizyonlarda da aynı amaca yönelik bir hayli belgesel gösterildi. Benim de başlangıçta amacım, daha doğrusu özlemim, okulda bilimin tadına varamamış, meslek hayatına atıldıktan sonra da kendi dar uzmanlık alanı dışında bilimlerle ilgilenme fırsatı bulamamış ergin kişilere hitap eden bu tür bir kitap yazmaktı. Ancak bu işe bir türlü cesaret edemedim. Bu özlemimi ters doğrultudan da olsa bir dereceye kadar elinizdeki kitapla giderdiğimi sanıyorum. Sizin anlayacağınız bilimin anatomisi yerine patolojisini inceliyorum. Bu yöntemin insanları hiç değilse dogmatik uykularından uyandırmak bakımından daha da etkili olması beklenebilir. Zira bu kitapta en çok insanların nelere inanmaması gerektiğini vurguluyorum. Elbet bunun için bazı iddiaların neden inanılmaya değmez olduğunu açıklamam gerekiyor. Bu açıklamaları desteklemek için gerektiğinde işin doğrusunun ne olduğunu da göstermeye çalışıyorum. Böylece okuyucuların bazı konular hakkında dolaylı yoldan da olsa doğru bilgiler edinmesi mümkün. Kanımca insan yanılmalarının en büyük kaynağı inanıverme dediğim eğilim, yani aslını faslını araştırmadan bir fikrin çekiciliğine kapılıp doğru diye kabul etme yatkınlığı. Genellikle bilgisiz insanlar arasında inanmanın iyi bir şey, neredeyse bir erdem olduğu gibi yanlış bir kanı var. Din geleneğinin, ama özellikle din eğitiminin pekiştirdiği bu kanı, her türlü şarlatanlığın benimsenmesinde de rol oynuyor olsa gerek. Nitekim son zamanlarda dünyanın birçok ülkesinde, en çok da gene Amerika'da baş gösteren arı dincilik, fundamentalizm veya dine dönüş, revivalizm hareketleriyle çeşit çeşit şarlatanlık olayları arasında bir paralellik oluşu, bu ülkelerde akıldan çok inanmaya prim veren bir manevi havanın estiğini gösteriyor. İngilizce fundamentalizm sözcüğü bizde genellikle kökten dincilik diye geçiyor. Bana kalırsa arı dincilik daha uygun. Gerçi hangisi kullanılırsa kullanılsın, burada dinin kaynaklarına veya ilk bozulmamış şekline dönmek söz konusu. Bu da modern bilime ve teknolojiye, dolayısıyla her ikisine de dayandığı akla sırt çevirmek anlamına geliyor. Arı dincilere göre insan kurtuluşu ancak Tanrı'nın kitaplarıyla insanlara gönderdiği mesajlara körü körüne inanmakta bulabilir. Bu tür bir havanın nereden kaynaklandığını yeri gelince açıklamaya çalışacağım. Sağduyu ve akıl içinse ana tavır inanmamak, başka bir deyişle şüphe etmektir. Zira inanma tek başına bir fikir veya iddianın doğruluğunu garanti edemeyeceği için daima yanılma riski taşır. Oysa gerek sağduyu, gerekse akıl insanoğlunun bu riski elden geldiğince azaltma çabalarının ürünü olan düşünme alışkanlıklarıdır. Bu nedenle salt inanca ağırlık veren düşünüş biçimlerine akıl dışı, irrasyonel sıfatını veriyoruz. Bugün de dünyamız yeni bir irrasyonalizm dalgasıyla karşı karşıya bulunuyor. Aradinciler insanı modern bilimle teknolojinin batağından kurtarmayı, ona ebedi mutluluğun kapılarını açmayı vaat ediyorlar. Şarlatanlarsa iddialarında daha bir alçak gönüllüler. İnsanlara onları irili ufaklı birçok dert ve şikayetlerinden kurtarmak gibi dünyevi mutluluklar vaat ediyorlar. Ancak her iki grubun da ortak bir yanı var. İnanılmayacak kadar büyük paralar kazanıyorlar. Bakınız MG 3 sayfa 223 VD. Hele işlerinde transandantal meditasyon denilen öğretinin kurucusu Maharishi Yogi adındaki Hintlinin yaşama biçimini anlatsam birçoğunuzun dudakları uçuklar. Ama ne var ki insanlarda başka yoldan gideremedikleri veya gideremeyeceklerini sandıkları herhangi bir sıkıntılarını giderebileceğiniz veya şimdiye kadar tatmin edemedikleri bir arzularını tatmin edebileceğiniz inancını uyandırdığınız an onları istediğiniz gibi yolabilirsiniz. Sizin iyi niyetinizden şüphelenmek akıllarından bile geçmeyecektir. Zira özlemsel düşünüş kendilerinde akıl bırakmamıştır. İnsan bir şeye körü körüne inanmıyor görsün. Ona istediğinizi yaptırabilirsiniz. Bunun en trajik örneği 18 Kasım 1978'de Guyana'da yaşandı. Belki bazılarınız hatırlayacaktır. Jim Jones adındaki bir arı dinci veya yeni zaman peygamberi etrafına kurtuluş vaat ettiği sayıları bine yaklaşan bir müritler grubu toplamış, sonunda bu zavallı insanları çoluk çocuk intihara sürüklemişti. Size cildinizi gençleştirip güzelleştirecek olan mucizevi bir krem geliştirdiğini iddia eden şarlatanın dediklerine kanarsanız belki sadece paranızdan olursunuz. Ama mucizevi bir kanser ilacı bulduğunu iddia eden bir şarlatana kapılmanız halinde hayatınızdan bile olabilirsiniz. Her iki durumda da bir umut sömürüsü söz konusu. Ne yazık ki genellikle aklı ve sağduyusu korku, arzu, özlem gibi güçlü duyguların etki ve baskısı altında olan insanoğlunu bu duygularından yakalayıp onu en olmayacak şeylere inandırmak mümkün. Sağduyu, insanın yüzbinlerce yıl boyunca yaptığı deneme ve yanılma sonunda elde ettiği gözlemsel bilgilerle bu bilgilerin kılavuzluğu altında kazandığı düşünüş ve davranış alışkanlıklarının toplamıdır. Nitekim insanoğlu sağduyusu sayesinde ayakta kalmayı başarmıştır. Örneğin birisinden 10 metre yükseklikten yere atlamasını isteseniz, kendisine büyük bir ödül vaat etseniz bile buna yanaşmayacaktır. Zira gerek kendi gözlemlerinden, gerek başkalarından bunun son derece tehlikeli bir davranış olacağını öğrenmiştir. Buna karşılık bir kanser hastasını yeni bir ilacın mucizeler yarattığına inandırmak hiç de zor değildir. Zira bu konuda sağduyusu ona kılavuzluk edemez. Bu durumda akıllı bir insanın yapması gereken konunun uzmanlarına yani bilim adamlarına danışmaktır. Bilim aslında sağduyunun bir uzantısıdır. Zira o da sağduyu gibi hep önceki denemelere dayanır. Bu denemelerin ötesine geçmek zorunda kalıp hayal gücünün de yardımıyla teoriler ürettiği zaman bile bu teorileri gene deneysel olarak pekiştirmedikçe onları doğru diye kabul etmez ve böylece yanılma şansını en aza indirmeye çalışır. Şarlatanların ürettiği teorilerse genellikle ne gözleme dayanır ne de gözlemlerle pekiştirilmiştir. Halk deyimiyle bunlar işkembeden atma görüşlerdir. Bu nedenle de yanıltıcı olmaları ihtimali son derece yüksektir. Bu kitapta her vesileyle insanın, daha doğrusu akıllı bir insanın temel tavrının inanmamak, hiç değilse elden geldiğince zor inanmak olduğunu vurgulamaya çalışmamın asıl nedeni, hayatta bilgiye dayanmanın uzun vadede en çıkar yol olduğunu belirtmektir. Bilgi ise genellikle çok zor elde edilen bir nimet olup bazen binlerce araştırıcının yıllar boyunca ortak çalışmasını gerektirir. Şüphesiz yeni bir buluş bir veya birkaç kişinin yaratıcı yeteneğinin ürünüdür. Ancak buluşun bilgi katına yükselmesi konunun uzmanlarının onayıyla mümkündür. Aynı konuda uzman olan birçok kişinin eleştiri süzgecinden geçmeyi başaran bir görüşün yanlış çıkma ihtimali ise son derece küçüktür. Ortodoks bilimi şarlatanlıktan ayırt eden en önemli özellik de çok sayıda uzman kişinin çabalarının ürünü olmasıdır. Bir bilim adamının herhangi bir fikri veya buluşu topluma kabul ettirebilmesi için her şeyden önce meslektaşlarını fikrinin veya buluşunun doğruluğuna ikna etmesi gerekir. Bu da onların kendisini yöneltebilecekleri bütün eleştirileri cevaplandırmasıyla mümkündür. Nasıl bir hakim her türlü şüpheyi giderecek güçte kanıtlar olmadıkça bir sanığı suçlu saymazsa, aynı şekilde bilim adamları topluluğu da eldeki belgelerin ışığında bir iddianın doğru olduğu kanısına varmadıkça o iddiayı bilgi katına yükseltmez. Şarlatansa her ne şekilde olursa olsun aklına esen bir fikri bilgisiz insanlara satma peşindedir. Zira bilir ki bu tür insanlarda ya yanılırsam korkusu veya inanma sorumluluğu duygusu yoktur. Sıradan adam duygularını okşayan, en genel anlamda işine gelen her fikre inanmaya dünden hazırdır. Bu kitap boyunca göstermeye çalışacağım gibi bir fikir veya iddia ilk bakışta ne kadar inanılmaz yani sağduyuya ve akla aykırı görünürse sıradan adamın inanma arzusunu o derecede kamçılar. Bu paradoksal durumu Kitabın Aptallığın Anatomisi veya İnanmanın Patolojisi başlığını taşıyan son bölümde açıklamaya çalışıyorum. Bu ön söze son vermeden bir noktayı hemen hatırlatmak isterim. Sözde bilimle sahte bilimi birbirine karıştırmamak gerekir. Bir şey bilmedikleri halde bilgiçlik taslayan şarlatanların yaptığı birinci kategoriye giriyor. Sözde bilim, yerleşmiş bilimsel araştırma gelenekleriyle değerlendirme göreneklerine aykırı davranmanın ürünü. Ancak bir de bu gelenek ve göreneklere harfiyen uyar görünerek bilgi üretenler var ki, bunların yaptığına bilgi kalpazanlığı demek daha doğru olur. Bunun çeşitli türlerine birinci bölümde kısaca dokunacağım. Hayatın öteki alanlarında olduğu gibi bilim hayatında da sahtecilere, hilebazlara, düzenbazlara rastlanıyor. Bu, yaşam savaşının ortaya çıkardığı bir durum. Nasıl alın teriyle para kazananlar yanında yasal olmayan yollardan köşeyi dönme hevesine kapılanlar varsa, bilimde de kendilerinin üretmediği bir bilgiyi kendilerine mal etmeye yeltenenler çıkıyor. Bana sorarsanız şarlatanları teşhir etmek, bilim kalpazanlarının ipini pazara çıkarmaktan çok daha önemli. Zira birinciler halk yığınlarının kafasına tümüyle yanlış, hatta saçma sapan fikirler sokarak onların davranışlarını da olumsuz yönde etkileyebiliyorlar. Bu nedenle insanları bu tür aldatmacılara karşı uyarmak ahlaki bir görev oluyor. Eskiden bu görevi yüklenenler arasında en çok Aristoteles, F. Bacon, Descartes, Stuart, Mill gibi filozofların yer aldığını görüyoruz. Bilgi eleştirmenleri, İngilizce debunker diyebileceğimiz kişilerse, bilgi üretiminin eksponansiyel bir artış gösterdiği günümüzde bir tür kalite kontrolü görevini yüklenmiş durumdalar. Düşünün ki dünyada yalnız tıp alanında 8000 dergi yayınlanıyormuş. Bunlardan bazılarına binlerce yazı gönderiliyormuş. Bakınız ve Broad and Neveit, Betrayers of the True, sayfa 50. Her gün fikir piyasasına sürülen binbir çeşit üründen hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğunu araştırmaya sıradan adamın ne donanımı yeter ne de zamanı. Ancak doğruya değer veren herkes Descartes'in vurguladığı şüpheci tavrı benimserse yanılma ihtimalini en aza indirebilir. Şarlatanların şerrinden korunmanın en etkili yolu insanın aklının ermediği veya bilgisinin yetmediği konularda uzmanlara danışmayı alışkanlık haline getirebilmesidir. Örneğin Daniken gibi adı sanı duyulmadık biri geçmişte uzaylıların dünyamızı ziyaret ettiğini mi iddia ediyor? Önce astronomi ve biyoloji dallarında bildiklerinizi hatırlayıp böyle bir şeyin mümkün olup olmadığını kendinize sormanız doğru olur. Sorunun cevabını kendiniz bulamıyorsanız bu konuda yazılmış güvenilir eserlere, daha olmadı uzmanlara başvurmanız gerekir. Aynı şekilde Doktor Özel gibi biri çıkıp her türlü kanseri iyileştiren bir ilaç bulduğunu mu iddia ediyor? İlk yapacağınız şey bu zatın kişiliği, mesleği, yetenekleri ve bunlar hakkında bilgi edinmek olmalı. Sonra da kendinize şu soruyu sormalısınız. Bunca zamandır binlerce uzmanın geceyi gündüze katarak araştırma yaptıkları halde kesin çaresini bulamadıkları bir hastalık konusunda nasıl oluyor da kanser uzmanı bile olmayan birisi böylesine inanılmaz bir iddiada bulunabiliyor? Her iki durumda da bir iddianın aşırılığı ölçüsünde doğru olma şansının azaldığını düşünerek iddiayı şüphe hatta kuşkuyla karşılamak ilk tepkiniz olmalı. Bir insanın keman virtüözü olup olmadığını anlamak için çalışını 5-10 saniye dinlemek yeterlidir. Ancak binlerce şarlatanın cirit attığı uçsuz bucaksız bilgi piyasasında bilgiçlik taslayanları gerçek bilginlerden ayırt etmek o kadar kolay değil. Bu nedenle elinizdeki kitapta önce bilim adamı tipi ile şarlatanları ayırt etmenizi kolaylaştıracak bazı genel bilgilere yer verdim. Ayrıca her şarlatanı eleştirirken dayandığım gerekçeleri belirtmeye çalıştım. Gene de önce bu fikirleri çürük yanlarını kendilerinin bulup çıkarmayı denemelerini salık veririm. Zira asıl amacım şarlatanları teşhir etmek değil, size onlardan korunmanın yollarını göstermek. Bu bakımdan bu kitabı bir tür önleyici tıp kitabı gibi okumalısınız. 1. Şarlatanlık nedir? Günlük dilde şarlatan denince bir şeyi bilmediği halde bildiğini iddia eden, üstelik uzman kişilerin uyarı ve eleştirilerine rağmen iddiasında ayak direten, hatta bazen onları bilgisizlik ve dogmacılıkla suçlayan kişi anlaşılır. Yoksa hepimiz bazen yanlış iddialarla ortaya çıkarız, hatta etrafımızda onları doğru sanıp kabul eden insanlar buluruz. Ancak karşımıza iddiamızın yanlış olduğunu çok güçlü belgelerle kanıtlayan biri çıktığında, eğer çok dogmatik bir kafa yapısında değilsek ve biraz da alçak gönüllüysek iddiamızdan vazgeçeriz. Hele uzmanı olmadığımız bir konuda ukalalık etmeye pek kalkışmayız. Şarlatansa hem uzmanı olmadığı alanlarda fikir yürütür, teoriler ortaya atar, hem de bütün bilim dünyasını karşısına alma pahasına da olsa bu fikir veya teorilerin doğru olduğu iddiasından vazgeçmeye yanaşmaz.